Ayrım 24, sayfa 197. Giresun gemisi. Elini simsiyahtı. Filipsiz bir hayatın acısını, yalnızlığının derinliğine gömmek istiyordu. Anastas'ın ve sakızlının iyilikleri bir koca abide gibi iki yanında yükseliyor ve kulağına Filip'in nasihatlarını tekrarlıyordu. Eleni başını iki yana salladı. Hayır, bunlar Monsieur Filip'in değil, benim kendime yakıştırdığım kendi vasiyetlerimdir. Anastas bu sözlerin neden söylendiğini anlamadı. Gereksiz bulmuştu. Madam, nedir kendinize yakıştırdığınız vasiyetler? Eleni gençliğinin en güzel değerini özetledi. Filip, ya en yükseğe çık ya en derine dal. Ama sakın kendine ikisinin arasında bir yer arama derdi. Kendince oluşturduğu bu karar tarifi vardı. Karşısına kim çıkarsa çıksın, Filip'in değerlerini en canlı tutacak vesileyi mutlaka yaratacağına inanıyordu. Bunu Anastas'a hatırlatmanın zamanı geldiğini düşündü. Eğer arada kalacaksanız, iyi düşününüz. Çünkü ortadaki her ihtimal sizin için büyük bir kusur yaratacaktır. Sözlerinin Anastas üzerinde istediği etkiyi yaratmadığı kuşkusuna kapıldı. Cesaretini topladı, sadece Anastas'ın kavramasını kolaylaştırmak için değil, kendi değerlerinin pekiştirilmesi için de tekrarladı. Efendim, bunun anlamı şudur. Hayat sizden sadece tahammül isteyecektir. Neden? Eleni sevinçlerini tazeledi. Sevinçler de hatıralarını tazelediler. Filip'in ikinci sohbetlerinde söylediklerini hatırladı. Bazen bir tarafın bir sırrı saklamaktan daha haysiyetli olduğunu onunla yaptığı sohbetlerde öğrenmişti. Bunun bir itirafı vardı. Sıranın bu itirafa geldiğini düşündü. Bütün ümitlerim Monsieur Filip'in benim için istediği iyiliklerdi. Öyle bir Selanik tarif etmişti ki her şeyi elimle koymuş gibi bulacağıma emindim. Şimdi Girit o hayallere bir üvey ana gibi hoyrat bakıyor. Anastas duyduklarından özel anlamlar taşıyan değerler çıkarmanın imkansızlığını fark etti. Bunu Eleni'ye mutlaka aktarması gerektiğini düşündü. Kendinizi yanıltmayın. Mesela Girit yahut Selanik değil. Nereye giderseniz gidin, değişen bir şey olmayacak. Çünkü sadece kendinizi götürüyor olacaksınız. Neden gözümü korkutmak istiyorsunuz? Her şey kaderimizde yazılı. Doğru. Ama kader ve takdir farklı şeylerdir. Nasıl? Kader ilahidir. Takdir ise ilahın ta kendisi. Göz göze geldiler. Eleni duygularının yavaş yavaş değiştiğini fark ediyor, başka şeyler hissetmek istemediği için direniyordu. Anlatılanın asıl gerçeğine varıncaya kadar Anastas'ın üzerine düşecekti. Sorusu daha kesin ve daha sertti. Nasıl? Anastas aynı soruyu ısrarla cevaplamasını isteyen bu direnişin gerisinde hangi acılı hatıranın yer aldığını düşündü. Meraklısı gibi görünmek, Eleni'yi farklı duygularda yanlış yollarını terbiyesine götürebilirdi. Kesin bir hüküm vermesi gerekiyordu. Ezel sırrının idraki herkese nasip olmaz. Eleni ısrarcıydı. Hala istediği kıvama gelmemiş bir tartışmadan mana çıkarıncaya kadar sorularında ısrar edecekti. Nasıl? Anastas gerildi ve boşaldı. Takdir Allah'ındır. O bile yazdığı kaderi değiştiremez. Ruhta ırk yoktur. Ruhta zaman yoktur. Drama. Hasan Hoca'nın keyifli zaman çığlığı dediği bir akşam vakti vardı. Keyifli zaman çığlığı dediği şey, kendisi için mana taşıyan bir sükunetin tarifiydi. Bir başkası işitse anlamsız bulabilirdi. Bu çığlık, yatsıdan sonra başlayan ve sabahı özleten bir yürek fırsatıydı. Bu fırsatın zemininde sadece Hasan Hoca vardı ve tek başına yaşardı. Kitaplarını okur, öğrencilerine vereceği dersin ana başlıklarını belirler ve imtihan sorularını hazırlardı. Olaylar karşısında öyle şaşkınlıklar yaşamış, değişiklikler karşısında öyle tahammüller göstermişti ki bazen kendini tanımakta zorlanıyordu. Her şey küçük bir fısıltıyla başlar. Sonra yüreğinizde büyük bir korku yaratır. Artık o fısıltı dağların yücesine söylenmiş çığlık gibi yayılır ve sizin bile kendi söylediğinizden korkacağınız, hiyler lisanına döner. Karşısındaki sesini çıkarmadan dinliyordu. Hasan Hoca tavrını hiç değiştirmeden devam etti. Bak, şimdi fısıldaşıyoruz. Yarın kalktığımızda bir koca korku çığlığı kapımızı çalacak. Yolları sürecekler. En büyük korku ne olacağımızı bilmeyişimiz derdin. Galiba şimdi bunu öğreneceğiz. Korku çığlığı kapıyı çalıyordu. Endişeyle açtı. Bir el olanca gücüyle Hasan Hoca'yı içeri itti. Sonra bir iki tokatla dağ gibi adamı yere devirdi, tekmeledi. Elindeki kitabı suratına fırlattı. Bu senin mi? Hasan Hoca yüzüne atılan kitabı görünce bembeyaz kesildi. Gözlerini gerideki karaltıda yoğunlaştırdı. Sokrates'in yüzü kan içindeydi. Belli ki çok zalimce dövülmüştü. Ayakta duracak hali kalmamıştı. İki koltuğundan tutup sürükleyenler desteklerini çekince o hurda haşbeden dayanamayıp çöktü. Ancak bir fısıltı duydu. Ben gizlice aldım. Kimsenin suçu yok. Yorga bir hiddetli tekme ile Sokrates'in soluğunu kesti. Neyine heveslendin ulan? Hasan Hoca doğruldu. Sokrates'in halini görünce bütün acılarını unutmuş, karşısındakini tepeleyecek gücü kazanmıştı. Gözü dönmüştü. Yorgo'nun üzerine yürümek istedi. Birden adımlarını durdurdu. Gözleri fal taşı gibi açılmıştı. Karısı duvardaki mavzeri indirmiş, Yorgo'ya doğrultmuştu. Hasan Hoca kötü bir şey olacağını kestirdi. Engellemek için önüne geçmek istedi. Karısı kıvrak bir hareketle Hasan Hoca'yı arkasına aldı. Namluyu yeniden hedefine doğrulttu. Yorgo, bu tüfeği bana baban öğretti. Makbul adamdı. Bilirdi ki attığımı şaşırmam. Kıpırdarsan alnının çatısından mıhlarım seni. Dipçikle pencerenin camını kırdı, tüfeğin ilk mermisini köyün ortasına doğru ateşledi. Mavzerin gürültüsü yankılandı. Karanlığın ortasında evlerin perdeleri aralandı. Işıklar sızdı ve köy meydanını aydınlatacak kadar yoğunlaştı. Sokrates ayağa kalktı, elleri arkadan bağlanmıştı. Geri geri giderek Hasan Hoca'nın önünde durdu. Çöz şu ellerimi hocam. Yorga kaçmanın ilk fırsatını ararken kasketini hedef almış ikinci kurşunla olduğu yere adeta çakıldı. Sokrates elleri çözülünce güçlenmiş ve görülecek hesabın peşine düşecek hırsıyla Yorgo'nun üzerine yürümüştü. Hasan Hoca engelledi. Burada olmaz. Meydana çıkar onu. Köy meydanı meraklıların fenerleriyle adeta gündüz gibi aydınlanmıştı. Herkes silah sesinin ne olduğunu öğrenmek istiyordu. Hasan Hoca tüfeği karısından almış omuzuna geçirmişti. İki tabancasını da yüklükten çıkarıp kuşanmış, birini eline alıp Yorgo'ya yönlendirmişti. Meydandakiler içten içe memnundular. Yorgo'nun böyle kıskıvrak yakalanıp ellerinin bağlanmış olmasını bu memnuniyetle seyrediyorlardı. Hasan Hoca'nın elindeki silahın neden Yorgo'ya yöneltildiğini anlamakta gecikmediler. Hasan Hoca belli ki sert yumruklarla hırpalanmıştı. Köy halkının kafasında çözülmeyi bekleyen bir düğüm vardı. Neden Sokrates ile Kaka köy meydanına getirilmişti? Meydanı ışıtan direğe yaklaştılar. Sokrates işi biraz da alaya alan bir rahatlık içinde gürledi. Direğin etrafında daire olun. Yorgo'yu meydan direğine yaklaştırdı, bileklerini çözdü. Olanca hızıyla ilk tokadı yapıştırdı. Bir süre bekledi, izleyenlerin hepsinde işin aslını öğrenmek isteyen merak kaybolmuş, hepsinin zihninde Yorgo'ya duydukları kin ortaya çıkmıştı. Hepsinin hayatında Yorgo'dan sorulacak bir hesap vardı. Birikmiş bütün intikamların alınacağı güne gelmiş gibi mutluydular. Sokrates ikinci tokadı yapıştırınca Yorgo yıkıldı. İsteseydi ayağa kalkabilirdi. Dayağın devam edici korkusu içinde düştüğü yerde kalmak istemedi. Gücü kalmamış görüntüsüyle kendisini acındırıp dayaktan kurtulmak istiyordu. Hasan Hoca yaklaştı, omuzlarına kadar uzanmış saçlarını avucunun içinde toplayıp yukarı doğru çekti. Yorgo'nun bu acıya dayanamayacağını ve hemen doğrulup kendisini kurtarmak isteyeceğini biliyordu. Yanılmadı. Yorga hızla ayağa kalktı. Yiğitliği kaybolmuş, akıbet endişesi yüz hatlarına sinmişti. Sokrates meydandakilere durumu açıklamak istedi. Kalabalığın içinde bir genç kadının bileğinden tutup yanına getirdi. Meydanda toplanmış kalabalığın önünden geçerek yürüdüler. Genç kadının bileğini yukarı kaldırmış, elindeki feneri yüzüne yaklaştırarak, Yorga ve arkadaşlarının yumruklarıyla kanrevan içinde kalmış yüzünü köy halkına göstermek istemişti. Görenler şaşkınlık içindeydi. Sokrates gibi sakin tabiatlı bir insanın böyle insafsızca hırpalanmasına anlam verememiş, nefesleri tutulmuş gibi oldukları yere adeta çakılmışlardı. Hasan Hoca'ya doğru yürüdü. Genç kadının elindeki feneri hocanın yüzüne yaklaştırdı. Dayağın izleri yüzünün hatlarına işlemiş ve yumruklar tesirini göstermeye başlamıştı. Hala burnundan kan akıyordu. Köylüye manzarayı seyrettirdikten sonra Yorga'ya yaklaştı. Herkes vuracağını bekliyordu. Yanıldılar. Sokrates, Yorga'yı köylülerin tam ortasına getirdi. Sonra avanesini etrafına dizdi. Hasan Hoca'ya yaklaştı. Beline kuşanmış tabancasını aldı. İzleyenlerin şaşkınlığı giderek artıyordu. İlk mermiyi Yorga'nın bacaklarının arasına sıktı. Sonra en gövdeli avaneyi ortaya çıkarıp kulağına fısıldadı. Çırılçıplak soyun bu herifi. Eyüp. Nezarethane bekçisi olan Biten karşısında nefesi kesilmiş gibi sessizleşmişti. Ne bir soru soruyor ne de bir cevap veriyordu. Annesinin ağırlaşan şartlarında yapabileceği hiçbir şeyi kalmamıştı. Gözünü tavana dikmiş, çaresiz bekleyişin sessizliğinde bir vicdan imtihanı başlamıştı. Kimseye kötülüğü dokunmadığına inanıyordu. Allah'ı hoşnut etmeyen hiçbir halim ve tavrım olmadı diye derin bir teselli ve mutluluk arıyordu. Talihsizdi, hiçbir fırsat önüne çıkacak cömertliği göstermemişti. Gözü Dora'ya takıldı, sessizce bekliyordu. Arada bir yaşlı kadının alnındaki teri siliyor, küçük ıslak mendille dudaklarını ıslatarak serinlemesini sağlıyordu. Nezarethane bekçisi, Zibalı güzelin böyle müşfik ve başarılı bir hizmetin erbabı olabileceğine hiç ihtimal vermemişti. Dora birden irkildi. Acele geri döndü. Nezarethane bekçisinin gözlerini gördü. Ürkütücüydü. Dora da ürkütücü bakıyordu. Korkunun ilk çığlığını nezarethane bekçisi yükseltti. Yoksa... Evet, aklına gelen doğruydu. Yatalak kadın hayata veda ederken kimseye haber vermek istememiş ve telaşsız bir tevekkül içinde sessizce göçüp gitmişti. Sadece ten rengi değişmiş ve yaşlı kadın bembeyaz bir yeryüzü bulutuna benzemişti. Bakışlar ışıksız, beden buz gibiydi. Ölümün hükmünde ayıp yoktu. Avucu sımsıkıydı. Nezarethane bekçisi kendisini zorlayarak parmakları tek tek gevşetti. Yaşlı kadının avucunda tedavülden kaldırılmış bir Osmanlı banknotu duruyordu. Ter paranın tenine işlemişti. Herhalde yıllardır kefen param avucumda olacak sözünü ispatlamak istemiş ve sözün riayetine veda edişin bütün huzurunu sergilemişti. Drama. Gün ışıyordu. Müslümanlar cami avlusunda toplanmaya başladılar. Biraz sonra cemaat büyük çınarın altında sıraya girecek ve şadırvanın serin suyunda abdest alacaklardı. Tam ezan vaktiydi. Lakin beklenen ses bir türlü duyulmuyordu. Cemaat arasında bir endişe fırtınası esti. Herkes bu beklenmedik gelişme hakkında makul bir açıklama bulmaya çalışıyordu. Müezzin ortalıkta yoktu. Bu alışılmış hal değildi. Herkes birbirine bakıyor ve bir mana çıkarmaya çalışıyordu. Abdestler alınmış ve caminin büyük kapısı önünde toplanmışlardı. Sadece müezzin ortalıkta yoktu. Hasan Hoca tedirgindi. Bir gece evvel yaptıkları sohbette Sokrat'ın hissettirmeye çalıştığı endişeli gelişme galiba ilk örneğini veriyordu. Bu his açık seçik bir korkuydu. Mübadele başlayınca kavgaların ortaya çıkması kaçınılmaz olacaktı. Sokrat birkaç gün önce muhtar ile müfreze çavuşunun anlaşmaya vardığını duymuş ve tedbir alması amacıyla Hasan Hoca'ya uyarmıştı. Muhtar kimseye haber vermeden Türk ahaliyi gece yarısı kağnılarla iskeleye taşıyıp gelen ilk gemiyle Türkiye'ye yollayacaktı. Jandarma müfrezesini avucuna aldığını söylüyor ve sakin davranılması gerektiğinde ısrar ediyordu. Bağ bozumunda yaşanan sakin tavırlı tehdidin gerisindeki kurnazlık kısa süre sonra sert hatta hain bir tertibe dönüşebilirdi. Sokrat Hasan Hoca'nın kulağını bükmüştü. Dikkatli ol hoca. Üzerine gelirlerse bütün suçu bana at. Bana dokunmaya artık yüreklenemezler. Muhtarın gücü bu büyük planda yer alacak etkinlikte görülmüyordu. Müfreze çavuşu bu noktadaki hislerini gizlemesi gerektiğinin farkındaydı. Bu yüzden ortak kararın hangi tehlikeleri taşıdığını muhtara hissettirmek istemiyordu. Belli ki her şey birisinin başının altında olgunlaştırılmıştı. Kimdi bu? Anlaşılan herkes bu istenmeyen durumu çaresiz kabul edecekti. Hasan Hoca etrafı kolaçan etmek istedi. Genç müezzin evinde de yoktu. Minarenin kapısına zincir dolanmış ve iri bir kilitle kapatılmıştı. Etrafta bir şeylerin döndüğü anlaşılıyor ancak amacın ne olduğu kestirilemiyordu. Hasan Hoca minare kapısını açamayınca caminin üst eşiğine doğru yürüdü. Cümle kapısı da kilitlenmiş ve üzerine haç hissi veren iki kalın kalas çivilenmişti. Tedirginlik artıyordu. Şadırvanın etrafında bekleyen cemaate yanaştı, birkaç dakika içinde gördüklerinden acil anlam çıkarmış ve Rum köylülerin komşularını tedirgin etmek için aldıkları kararları tek tek uygulamaya başladıklarını fark etmişti. Durumu cemaate anlattı. Bu ezan okunmazsa burada her şey bitmiş sayılır. Cami avlusunu hızla geçti. Yüz hatlarında hiçbir kırgın iz yoktu. Sanki her günkü hayatın sükuneti içindeymiş gibi davranıyordu. Karşıya geçmek için durdu. Bütün evlerin pencereleri henüz siyahtı. Muhtemelen bir tertipli ikaz sonunda köyün Rum ahalisi korkuyla kendini karanlığa hapsetmişti. Bütün pencereleri seyretti. Sonra hızla karşısındaki evin bahçe kapısını açıp girdi. Henüz birkaç adım atmıştı ki evin kapısı kendiliğinden açıldı. Derin bir yardım hissi ve şefkat iri kıyım bir adamın gözlerinde gülüyordu. Hasan Hoca fazla söze gerek duyurmadan niyetini açıkladı. "Yanis, baltanı istiyorum." "Neden?" "Edepsizin biri caminin kapısına kalaslar çakmış. Minarenin kapısını da zincirle kilitlemiş. Cemaat giremiyor." Yanis kapıyı kapatıp dışarı çıktı. Doğru bahçenin arka sokağa bakan cephesine gitti. Kapıyı açıp içeri girdi. İş önlüğünü giydi, baltasını ve balyozunu aldı, camiye doğru yürüdü. "Bu senin işin değil hoca, çekil kenara." Birlikte cami avlusuna girdiler. Yanis doğru minareye yöneldi. Zincirleri kontrol etti, ucuna takılan kilit öyle korku verecek türden değildi. Balyozun sapını geçirip zinciri gerdi. Araya bir demir çubuk yerleştirdi ve olanca hızıyla vurarak kilidi kırdı. Sonra zinciri çekip minare kapısını ardına kadar açtı. "Buyur hocam, şöyle söyle, müezzin çıksın yukarıya." Müezzin ortada yok. Yannis cami kapısını açmak için avluya yönelirken durdu. Hocaya döndü, gözlerindeki çocuk sevinci hala tazeydi ve cesaretle gülüyordu. "Hasan be, çocukken sesi en yanık olanımız sendin. Haydi çık yukarı ezanı geciktirme." Hasan Hoca merdivenleri çifter çifter çıkarak şerefeye ulaştı. Cami avlusuna baktı. Cemaat Yannis'in arkasında toplanmış kapının açılmasını bekliyordu. Yannis kalasları yerinden çıkarıp kapıyı ardına kadar açtı. "Haydi namaza." Şadırvana doğru yürüdü, yüzünü yıkadı. Hasan Hoca yanık sesiyle ezanı okumaya başladı. "Allahu Ekber, Allahu Ekber." Yannis evine döndü. Karısı kapıya yaslanmış bekliyordu. Telaşın ne olduğunu sordu. Yannis içeri girdi, karısını kucakladı. Birlikte yatak odasına geçtiler. Salıncaktaki bebeğini kucakladı. Üçü birbirine sarıldılar. Yannis korktuğunu fark etti. Bir felaketin kapıyı böyle telaşlı çaldığı yerde cesaret tek başına yetecek kadar sağlam ve tesirli olamazdı. Bu durumu tam anlatacak kelimenin ne olduğunu bulmakta zorlanıyordu. Can veren duygularla karısını kucakladı. Sabırlı arzularla tenine sarıldı. "Neyin var?" Yannis kulağına fısıldadı. "Hiç kimse korkmadan korkaklığın ne olduğunu tarif edemez. Belki de korkmanın en ağır tarafı budur. İlk korktuğum gün kendimi ezilmiş gibi yorgun ve mahcup hissetmiştim." Ayrım sonu, sayfa 204.